Ayrım 5, emrinizdeyim paşam, Kazım Karabekir, soyu, ailesi, ata yurdu ve kişiliği, yardımcı doçent doktor Ali Güler, sayfa 51. Paşanın ardından yazılanlar. Paşanın ardından bir kahramanı kaybettik başlıklı bir yazı kaleme alan M. Faruk Gürtunca, Kazım Karabekir Paşa'nın tarihi rolünü şu şekilde anlattı. Kazım Karabekir'in milli mücadeledeki bu şerefli hizmetine, milletimizin 1918 senesinde uğradığı büyük felaket karşısında onu tekrar şanlı mevkine yükseltmek için, yurttaşlarımızın giriştiği çetin mücadelede aldığı yüksek vazifeleri başarmaya bütün hayatı hazırlamıştı. Ta mektep sıralarından itibaren Karabekir, pek ciddi ve millet davalarına candan ilgi gösteren bir ruhla hayata atılmıştır. Askerlik hayatında Osmanlı İmparatorluğu'nun sarsıntı devrinin milletin genç ve münevver evlatlarına yüklediği ağır külfetleri omzuna alan şanlı neslin en ilerisinde yürümüş, Rumeli'de çete mücadelelerinde ateşli vazifeler almış, Edirne muhasarası yani kuşatmasında yüksek kabiliyetini göstermiş ve sonra umumi harpte Çanakkale'de, Kerevizdere gibi Cenup yani Güney grubunun en tehlikeli noktasında, o grubun ruhu mesabesinde olan bir fırkaya kumanda etmiştir. Ondan sonra Irak'ta Mareşal von der Golcün ölümünde cephe kumandanlığını uhdesine almıştır. Buradaki hizmetleri onu daha büyük bir işle görevlendirmeye sevk etmiş, Erzurum ve Erzincan'ın düşmandan istirdatı gibi Birinci Dünya Harbi'nin en güzel mazhariyetlerinden birine ermiş ve işte o zaman general olmuştur. Bu, General Karabekir'in bir gün anlattığına göre kendisine bir müzafferlik psikozu vermiştir. İşte bu haleti ruhiye ile yaşayan ve derinliğinde milletimizin zaferi olan imanını ve istihkakını duyan Karabekir, 1. Umumi Harbin memlekete getirdiği çöküntü karşısında çok büyük bir elem duyuyor. Vaziyeti en derin bir hassaslıkla tetkik ediyor ve şu kanaate varıyor ki, İstanbul hükümetlerinin o sırada daldığı hayaller ve teslimiyetlerden sıyrılarak, bir zamanlar yüksek zaferler, neşe ve imkanlarını tattığı şarka giderek, oradan hakikati görmeyen garp dünyasına karşı mücadeleye girişmek lazımdır. Kendisi kol ordusunun bulunduğu Tekirdağ'dan kalkarak İstanbul'a geliyor. İstanbul'da o sırada bütün milletin ümitlerine pena olan kudretli bir ruh vardır, Mustafa Kemal. Onunla Şişli'deki evde görüşüyor. Kazım Karabekir, Mustafa Kemal'e bütün düşüncelerini anlatıyor. Anadolu'ya geçip millete itimat ederek kat'i bir mücadeleye girişmek hakkındaki bütün imanını müstakbel Atatürk'e anlatıyor. Ve iki imanlı Türk bu asil fikirde birleşerek Kazım Karabekir ne yapıp yapıp kendisini şarka tayin ettiriyor ve gidiyor. Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkıp sonra Havza'ya ve oradan Amasya'ya gittikten sonra İstanbul hükümeti ile çetin ve sert bir telgraf muharebesi yapıyor ve sonunda bağlar kopuyor. Müstakbel Atatürk ordudan istifa ediyor ve 3. Ordu müfettişliğinin verdiği bütün salahiyetler Mustafa Kemal Paşa'dan kol ordu kumandanı Kazım Karabekir Paşa'ya intikal ediyor. O anda Mustafa Kemal Paşa'nın yanında bulunan Esbak, yani eski başvekil, Sayın Rauf Orbay'ın anlattığına göre Mustafa Kemal Paşa bir tefekküre dalmıştır. Bundan sonra askeri otoritesi kalmamıştır. İşler ne olacak ve nasıl gidecektir? Aynen Rauf Bey'den bu sırada kapı açılıyor. Kazım Karabekir, sivilliğe intikal etmiş olan Mustafa Kemal Paşa'nın karşısına hazır ol vaziyette dikiliyor. Paşam, diyor. Bütün kuvvetimle emrinizdeyim. Daima emirlerinize harfiyen riayet olunacaktır. İşte müstakbel büyük önderin karşısında Kazım Karabekir'in imanlı ruhunun necip durumu. Karabekir bundan sonra ordunun başında milli dava için hazırlıklar yapıyor ve Mustafa Kemal Paşa Erzurum Kongresi'ni milli ölçüde bir hüviyet haline korken daima onunla buluşup her şeyi beraber mütalaa ediyorlar. Kazım Karabekir Sivas Kongresi'nde vücut bulan temsil heyeti üyesi olarak milli mücadelenin siyasi cephesinde de faal vazifeler alırken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin teşekkülünü müteakip yüksek bir milli ödevle vazifelendiriliyor ve tarih ona ikinci defa şark ufuklarımızda bu sefer daha şanlı ve daha büyük bir zafer kazanmak imkanını veriyor. Kazım Karabekir Paşa kumandasındaki Türk kuvvetleri, Türk vatanına göz diken taşnak ordularını mahv ve perişan ederek Kars ve Ardahan'ı istirdat ediyor, yani kurtarıyor. Mükafaten Türkiye Büyük Millet Meclisi kendisini Ferik General yapıyor. Bu hal iki büyükbaşın kumandaları altında, Garp'te milletimizin makus talihini yenmeye uğraşan ordularımıza birçok imkanlar temin ediyor. İşte merhum Kazım Karabekir'in enerji ve imanla dolu mevcudiyetinin milli mücadelemizdeki milli ve askeri gayretlerinin bir hülasası. Merhumun bu askeri ve milli hamle ve hareketlerinden başka bir de inkılapçı ve milliyetçi hüviyeti vardır. Kazım Karabekir, Sayın General Ali Fuat Cebesoy'un dediği gibi meşrutiyetten bir hayli evvel hürriyet mücadelesine katılıyor. 1908 meşrutiyetinin ilanından bir sene kadar önce İstanbul'a gelerek, İstanbul'da Konya Milletvekili Muhterem Üstad Fatih Gökmen ve diğer arkadaşlarıyla birlikte Sultan Hamid'in hafiyeleri karşısında ve en korkunç ihtimalleri göz önüne alarak inkılap ve hürriyet için çalışıyor. Meşrutiyet ilanından sonra 31 Mart'ın kanlı günleri geliyor. Meşrutiyet cani pençeler altında boğulmak üzeredir. İstanbul'a yürüyen hareket ordusunda 2. Fırka'nın kurmay başkanı olarak mühim bir rol oynuyor. Sonra uzun müddet yalnız askerliğiyle meşgul oluyor. Evinde çalışıyor ve demin tasvir ettiğimiz gibi bütün fikri ve ameli imkanları kullanarak Türk ordusunun Balkan Harbi fecaatlerinden sonra derlenmiş, toparlanmış, gençleştirilmiş ordumuzun muzaffer simalarından biri oluyor. Seneler geçiyor, milli mücadele bittikten sonra Kazım Karabekir, hür ve inkılapçı ruhuyla memlekette birkaç partili demokrasi hayatının memleketin inkılap ve hürriyet ihtiyacına uygun olduğu kanaatiyle bazı arkadaşlarıyla siyasi bir parti kuruyor ve bunda da imanla çalışıyor. Fakat hadiseler bu tecrübenin inkişafına yani gelişmesine müsaade etmiyor. Bundan sonra Kazım Karabekir uzun bir müddet siyasi hayattan çekiliyor. Fakat dün bütün askerlik arkadaşlarının da dediği gibi o kanaatlerinin adamı, iman ve içtihadının tam bir merputu olduğu halde hiçbir zaman acılaşan, menfileşen bir insan olmuyor. Daima yurdun âli menfaatleri üzerinde titreyen, daima hürriyet ve milletin ikbali davalarına bağlı ve onun üzerinde titiz olmakta devam ediyor. Her vakit milli mücadelenin hatıralarına, kardeşlik ve rabıtalarına, vicdanının derinliklerinde sadık ve bağlı kalıyor. Zaten onda hiçbir şahsi gaye yoktur. Fikirlerinde, iddialarında hiçbir vakit kendisine bir meziyet atfetmemiş, bir övünme hissi yer almamış, daima kendi kanaatince hak ve hakikat gördüğü emel ve mefkurelere hizmet için uğraşmıştır. En sıkıntılı günlerinde onda her vakit demokrasinin mesut bir inkişafı en samimi bir ideal olarak yansıyor. Aziz Başkanım, müsterih ol. Bütün Türk milleti de seninle beraber aynı imanı tekrar ediyor ve bu şanlı, şerefli milletin her ferdi şunu tekrarlıyor. Kars ve Ardahan, Türkiye'nin beli, boğazlar boğazadır. Aziz Türk Büyüğü Kazım Karabekir, müsterih ol. Bu yüce millet senin hakiki hizmetlerini bütün asil kalbiyle takdir ediyor. Senin ölümünden dolayı gözyaşları döküyor. Atatürk'e mülaki ol Kazım Karabekir. Ayın tarihi 30 Ocak 1948. Cumhuriyet gazetesinde çıkan şu değerlendirme de Paşa'nın özellikle İstiklal Harbimizin Doğu cephesinde oynadığı rolü çok güzel anlatmaktadır. İstiklal Harbi kahramanlarından birini daha ecel vakitsiz alıp götürdü. Vakitsiz diyorum çünkü Kazım Karabekir 66 yaşında zinde, sıhhatli ve adeta genç bir insandı. Kazım Karabekir, Milli Türk Talebe Birliği Başkanı'nın taziyet mektubunda söylediği gibi, büyük milletimize has bütün yüksek değer ve vasıfları şahsında toplayan bir milli kahraman idi. O, Birinci Dünya Harbi sonunda düşman işgalinden kurtardığı, Doğu topraklarımızı koruyan kuvvetlerimizin kumandanıyken mütareke devrinin karanlık günleri başlamıştı. Atatürk Samsun'a ayak bastıktan sonra Erzurum'a gidince Kazım Karabekir tereddütsüz onunla işbirliği yapan kumandalarımızdan biri ve belki de birincisi olmuştur. 23 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonra milli mücadele artık bir istiklal harbi şeklini almıştı. Her taraftan düşmanlarla çevrilmiş bir memleketin arkasını emniyetle dayayacak bir cephe olmadığı takdirde harpten muzaffer çıkmasına imkan yoktu. Şark cephemizin öte tarafında o zamanki menfaatleri icabı bize dost olan, daha doğrusu dost görünen Sovyet Rusya vardı. Fakat araya Ermeni hükümeti girmişti. Ermeniler de bize karşı düşmanlık gösteriyorlardı. Kazım Karabekir'in kumandasındaki Şark ordumuz bu düşmanı ortadan kaldırmak üzere taarruza geçti. Kumandanının yüksek sevk ve idaresi, subay ve askerlerinin sayesinde seri bir hamle yaparak 29 Eylül 1920'de Sarıkamış'ı, 20 Ekim'de Kars'ı kurtardı ve 7 Kasım'da da Gümrü'ye girdi. Ermeni ordusunun bel kemiği kırılmıştı. 2-3 Aralık gecesi Gümrü Anlaşması imzalandı. Bu İstiklal Harbimizin ilk zaferiydi. Şark ordusu 1921 Şubat'ında Gürcistan'a karşı da taarruza geçerek 23 Şubat'ta Ardahan'ı ve arkasından Artvin'i kurtardı. Bu zaferlerin İstiklal Harbimiz üzerinde maddi veya manevi büyük tesirleri oldu. Merhum Kazım Karabekir'le beraber Büyük Millet Meclisi'nde İstanbul'u temsil etmek şerefine nail olduğum senelerde, 1. İnönü Zaferi hakkında yazdığım bir yazıda bu savaşın İstiklal Harbimizin temel zaferlerinden ilki olduğunu kaydetmiştim. Rahmetli bu yazım münasebetiyle bana şöyle bir sitemde bulunmuştu. İstiklal Harbi'nin ilk zaferi 10 Ocak 1921'de kazanılan 1. İnönü Zaferi değil, 29 Eylül 7 Kasım 1920'de kazanılan Şark Cephesi zaferleridir. Askerlikle ilgili ve harp tarihimizi bilen bir muharrir olduğunuz halde neden hakikati değiştiriyorsunuz? Aziz dostumun müteessir olduğunu anladım ve kendisine dedim ki, İstiklal Harbi'nin ilk zaferini o karanlık günlerde Şark'ta sizin kazandığınızı biliyorum. Tarihi hakikatleri değiştirmek ve hakkınızı inkar etmek fikrinde değilim. Ben Garp cephesinde kazanılan ilk zaferin 1. İnönü zaferi olduğunu söylemek istedim. Bir daha bu mevzuda yazı yazarken ilk zaferin Şark cephesinde kazanıldığını belirtirim. Nankör politika hayatına atıldıktan sonra uğradığı tarizler ve haksızlıklardan müteessir olduğunu bildiğim kahraman kumandan bu sözlerime memnun olmuştu. Politika hayatı hakikaten nankördür, hatta soysuzdur. Dün yapılan büyük hizmetleri çabucak unutur. Ekseriya günün havasına, halin rüzgarına uyar. Kazım Karabekir'in hayatında politikanın bu nahoş cilvelerini görürüz. O 1939'da İstanbul mebusu olarak tekrar politika hayatına girdiği zaman mensup bulunduğu partinin müfritleri tarafından büyük bir hücuma uğramıştı. Bir parti grubu içtimağında ona neler söylenmemişti. Hatta müfritler onun Cumhuriyet Halk Partisi'nden çıkarılıp atılmasını bile istemişlerdi. Gene politikanın acayip cilvelerinden biri olarak aynı müfritler 8. devrede onu Büyük Millet Meclisi başkanlığına seçtiler. Bir milli kahraman olarak tarihimize geçen Kazım Karabekir'in vakitsiz ölümünü bir milli matem sayarım. Onun Kars'ta yıktırdığı bir Rus anıtı vardır. Bunun yerine Kazım Karabekir'in bir heykel dikilmesini teklif ederim. Onun kurtardığı bütün Şark topraklarımızda yaşayan vatansever, vefakar, Kadir Şinas yurttaşların himmetleriyle böyle bir abidenin dikileceğine eminim. Cumhuriyet 28 Ocak 1948. 5. ayrımın sonu, sayfa 57.